Ayrım 7. Kadınlar Dekameronu. Julia Voznesenskaya. Sayfa 70. 7. Öykü. İşçi Olga, erkeklerin yaygınlaşmış alkol tutkusunun umut kırıcı durumundan yararlanmasını bilen ılımlı sevgilinin öyküsünü anlatıyor. Bizim bölümde de bir aldatılan ve terk edilen vardı ama kız zekası sayesinde sevgilisinin burnuna halkayı takıverdi. O kızın adı Luba Kuzenkova idi. Varoşlardan gelen çok güzel bir kızdı. Bizim çilingirlerden biri Paşka Mitroçin ona göz dikti ve onu evlenmeden kendisiyle yatmaya razı etti. Ondan sonra da yüzüne karşı "Sen ne biçim bir kızsın? Sana evlenme teklifi eden ilk insanla yatağa giriyorsun. Senden nasıl bir eş olur? Sana hiç güvenim yok. Bu nedenle aramızdaki her şey bitti." dedi. Bu Paşka Mitroçin tam bir ayyaştı. Her para ödeme günü daha iş yerinde kafayı çekmeye başlıyordu. İşte böyle. Luba'nın eline pasaportunu verdikten kısa bir süre sonra yine ödeme günüydü ve Paşka her zamanki gibi iş arkadaşlarıyla elbise dolaplarının oraya gidip kafayı çekmeye başladı. Luba hemen yakından onu gözlüyordu. Erkekler artık gitmek üzereyken elinde bir vodka şişesiyle yanlarında belirdi. "Hey çocuklar, bir yudum daha istemez misiniz?" Tabii ki isterlerdi bu ayyaşlar. Sonra ikinci şişeyi de ortaya çıkardı. Bir yudum daha. Hayır demediler ötekiler. Paşka iyice kendini kaybetmişti. Luba onu kapıya kadar taşıdı, bir taksi çağırıp kendi evine götürdü. Orada onu soydu ve yanına yatağa yatırdı. Ertesi günü Paşka şaşırdı. "Ben neden yine senin yanındayım Luba? Aramızda her şey bitmişti ya," dedi. Luba gayet yumuşak bir sesle, "Bilmem ki Paşka, herhalde beni çok özledin ki buradasın," dedi. Ve ona turşu ayılması için tekrar bir bardak vodka ikram etti. Güzel pirzola pişirdi. Paşka biraz ayaklanır ayaklanmaz da elinden tutup işe götürdü. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandı adama karşı. Ne yüzüne baktı, ne bir kelime konuştu. Sanki bu Paşka Mitroçin ona yabancıydı. Ondan sonraki para ödeme gününü bekledi gene. Her şey aynen geçen seferki gibi gelişti. Paşka zom oldu ve Luba yine taksiyle onu kendi evine götürdü. Onu ayılttı ve işe götürdü. Birkaç ay bu böyle devam ede geldi. Ama ödeme günlerinden birinde Luba ortada gözükmedi. Paşka içti içti ve bakışları etrafta hep onu aradı. Neredeydi bu kadın? Luba ise evinde oturmuş bekliyordu. Turşu, vodka ve pirzola yine hazırdı. Beklediği gibi mini korozu göründü. Her şey yine aynıydı. Onunla birlikte yatağa girdi. Ertesi gün onu forma sokup yine birlikte işe gitti. Ama Paşka ertesi ödeme gününde doğrudan ona geldiğinde ne vodka ne de turşu ikram etti. Sadece ultimatomu çekiverdi. Ya hemen evlendirme dairesine gidip müracaatta bulunuruz, sonra da buraya gelip gereği gibi kutlarız, konyağı buzdolabına koydum bile. İşçi başı da bize izin verdi. Ya da buraya bir daha katiyen gelemezsin. Gider başka bir yerde ayılırsın. Paşka çabucak düşündü. Müracaat etmek başka, evlenmek için imzayı atmak başka şeyler. Tamam anlaştık dedi. Luba bir taksi çağırdı ve bir saat sonra her şeyi tamamlamış olarak geri geldiler. Ve kutlamak için kafaları çektiler. 20 gün sonrası için gün verilmişti onlara. O gün Paşka Luba'nın yanına bile yaklaşmadı. Luba hiç sesini çıkarmadı ve Paşka da rahatlayarak ya unuttu ya da başka bir şeye karar verdi diye düşündü. Tekrar bir para ödeme günü geldi çattı. Luba elinde vodka şişesi yine göründü ve "Birer tane içmeye var mısın Paşka?" diye sordu. Tabii zil zurna sarhoş olarak onu yine evine getirdi ve ertesi gün aynı oyunu oynadı. Evlendirme dairesine tekrar gidelim. Geçen sefer günümüzü kaçırdık ya, baştan müracaat etmemiz gerekiyor dedi. Paşka bu işin hiç tehlikeli olmadığını bildiği için kabul etti ve sarhoş sarhoş oraya götürülmeye razı oldu. Zil zurna sarhoş, yarım yamalak, Luba'nın görevli memurla fısıldaştığını duyar gibi oldu. Memur kimlik kartlarını istedi, kimliklerini kontrol etti ve bir damga basarak "Tebrikler yoldaşlar, yasalar karşısında artık karı kocasınız," dedi. Bu kelimeler de sarhoş Paşka'nın aklını başına getirmedi. Onun aklı konyak şişesindeydi. Luba bu işi nasıl mı başardı? Gayet basit. Paşka ilk evlenme tarihinde ortadan yok olunca o da doğru evlendirme dairesine koşup memurlara nişanlısının hasta olduğunu ve tarihi 10 gün ileri almalarını rica etti. Başka bir deyişle evlenme gününü gelecek para ödeme gününe aldırdı. İşte bu oyunla bizim Luba paşkasına kavuştu ve bayan Mitroçin oluverdi. Evliliği aynen şöyle yürüyor. Ayda iki kez paşka zil zurna sarhoş oluyor ve Luba onu ayıltıyor. Diğer günlerde ise kesin tavrını ortaya koyuyor. Benim düzenimi bozma. Bu düzeni kurabilmek için neler çektim. Ne sinir kaldı ne bir şey. Anlaştılar, yaşayıp gidiyorlar. Galina kurnaz Luba ile talihsiz paşkayı anlatırken kadınlar hep kıkır kıkır gülmüştü. Şimdi hepsi merakla Nelya'nın anlatacaklarına kulak kabartmaya hazırlar. 8. Öykü. Müzik hocası Nelya, Albina'nınkine benzer bir öyküyle sevilen hocaların talebeleri üzerindeki etkilerini nasıl kötüye kullandıklarını anlatıyor. Albina'nın öyküsü aklımdan bir türlü silinmiyor. Dünyaya bir kız çocuğu getirmiş olma sevincim azaldı. Onu kötülüklerden nasıl koruyacağım? Bir kız çocuğu büyütmek demek, onunla karanlık bir ormanda yürümek demektir. Gözünün önünden bir dakika ayırırsan yok olup gider. Bir de erkek ve kadın arasındaki eşitlikten söz ederler. Ne de güzel bir eşitlik. Kadın olarak bir insan mısın yoksa vahşi hayvanlara bir yem mi anlamıyorum. Özür dilerim ama aklıma bir öykü geldi. Albina'nınkine çok benziyor. Korkunç bir olay. Bizim müzik okulunun müdürü konservatuvarda hocalık için müracaat etmişti. Uzun bir süre girişimleri neticesiz kaldı. Sonunda ona gelecek sömestr için kontrat vaat ettiler. Tam o sırada baştan çıkardığı talebelerden birinin ondan bir çocuk beklediği ortaya çıktı. Baştan çıkarmada da pek ustaydı doğrusu. Ama evliydi. Skandala yol açmamak için bu kız talebeyi Karadeniz'e tatile götürmeyi teklif etti ve yakında da karısından boşanacağını söyledi. Yola çıkmadan önce kızla birlikte bir arkadaşına bir jinekoloğa ziyarete gittiler. O da aynen kendisi gibi alçak bir domuzdu. Güya üçü baş başa güzel bir akşam geçireceklerdi. Ama müdürle yakın arkadaşı şaraba kuvvetli bir uyku ilacı koyarak kıza içirdiler. Ve uyuduktan sonra da uyuşturucu bir iğne yaptılar. Ve sonra da jinekolog kıza kürtaj yaptı. Ertesi gün müdür kızı uyandırdı ve birlikte havaalanına gittiler. Kız hala doğru dürüst ayılamamıştı. Kendini hiç iyi hissetmiyordu ve hamileliğin 3. ayında normal olmayan ağrıları ve akıntısı vardı. Ama o bütün bunları yolculuk heyecanına ve son günlerdeki gerileme yordu. Koktebel kıyılarında kamp kurdular, restoranlarda yemek yediler ve geri döndüklerinde adam gayet kısa ve açık konuştu. Seninle aramızda hiçbir şey yoktu, şimdi de yok ve olmayacak. Elveda ve beraber olduğumuz günler içinde sana teşekkürler. Eğer bana iftira filan atmaya kalkarsan, hayatım bil ki okuldan atılman için gereken her şeyi yaparım. Kız gözyaşları içinde kendi öğretmenine koştu ve ona her şeyi anlattı. Öğretmen olayı parti yönetim kuruluna aktardı. Müdür ve kız sorguya çekilmek üzere çağrıldılar. Müdüre sordular. Bu öğrencinizle kendisinin iddia ettiği gibi kısa bir süre önce Kırım'a tatile gittiniz mi? Hayır, tabii ki gitmedim. Ben Zaltubo'da bir sanatoryumdaydım. İşte tatil çekim burada. Ve belgeyi ortaya koydu. Zavallı kız onunla sahilde bir yerde çadır kurup kaldığını nasıl kanıtlayacaktı ki? Doktora gidip hamile olduğuna dair bir belge getirmişsin söylediler. Gitti. Muayene eden doktor ona hamile olmadığını açıkladı. Kız neredeyse aklını oynatacaktı. Müdüre iftira ettiği gerekçesiyle okuldan da kovuldu. Evine Vologda'ya döndü ve utanç içinde kendini zehirledi bir gün. Kimse kurtaramadı onu. Yıllar geçti. O ünlü jinekolog yine bir kürtaj yaptı ama bu sefer yakalandı ve hakimin önünde bu işi defalarca yaptığını itiraf edip müşterilerinin ismini verdi. Çoğu yüksek mevkiden insanlar arasında bizim müdür de vardı. İntihar eden kız nedeniyle ona 3 yıl verdiler. Ama bir yıl sonra öğretmen arkadaşlardan biri ona Omsk'ta rastlamış. Sıradan bir öğretmen olarak da olsa yine bir müzik okulunda çalışıyormuş. Kısacası keçiyi yine sebze bahçesine salıvermişler. Ama daha kötülerini de yapanlar bazen mahkemeye bile çıkmıyorlar. Partiden bir torpil bulup işlerini hallediyorlar. Bir kız çocuğu olup da onu ormana salıvermek zorunda olmak feci bir şey. Ama sanki oğlan olunca daha mı iyi? O oğlan günün birinde hain bir canavar olabilir. Bu müdür veya jinekolog gibi. Bu nasıl olabiliyor? Onların da anneleri yok mu? Evet dedi Olga düşünceli düşünceli. Bir erkek sadece organı için yaşarsa felaket. Çok merak ediyorum. Acaba dünyada tecavüz edilmemiş bir kadın var mıdır? Dünyanın en çirkin insanı olabilir ama karanlıkta kim fark eder ki? Ne dersiniz diye sordu Sina öylesine ortaya. Derin bir sessizlik oldu. Salondaki kimse böyle bir kadın vardı diyemedi. Sina devam etti. Evet, İtristo'daki kız kardeşler var mısınız? Gelecek roundda kim nasıl ifade edildi anlatalım mı? Bu korkunç olaylar sıktı artık. Bundan sonra biraz da neşeli şeyler anlatalım dedi Albina. Papatya gibi şakalar mı diye Albina'ya göz kırptı Sina. Niye olmasın? Acıklı şeylerden çok daha iyidir. Herkesin bir erkekle yaşadığı komik bir olayı anlatmasını teklif ediyorum ben dedi Albina. Buna cesaretiniz var mı? Tamam mı, kabul ediyor musunuz? Ertesi gece için bu fikri kabul etti bütün kadınlar. Ama hala programda aldatılan ve terk edilenler hakkında iki öykü daha vardı. Ve herkes Emma'ya doğru döndü. 9. Öykü. Rejisör Emma bir kez daha aldatılan ve terk edilen bir erkeğin öyküsünü anlatıyor. Bu öykü benim değil, yakın bir arkadaşımın başına geldi. Bu adam yetenekli bir gazeteci ve büyük bir tiyatro hayranıydı. Tiyatro dergisine yazılar da yazıyordu. En büyük şanssızlığı birbirinden küçük 3 çocuğu olan bir kadına aşık olmasıydı. O kadın onun ilk aşkıydı. Ondan da yaşlı ve şüphesiz çok daha deneyimliydi. Kocası mı onu bu 3 çocukla terk etmişti yoksa o mu ondan kaçmıştı bilmiyorum. Bu Lena bizimkine göz dikti ve çabucak da baştan çıkarıverdi. Günün birinde bizim Yura bu 3 tatlı çocuğun babası 6 ay sonra da nafaka talebinde bulunan davacı oluverdi. Dava edilen ise onu 3 çocukla terk edip ortadan kaybolan yurttaş Volkova idi. Vatandaş Volkova hakkındaki dava halen devam ettiği için devlet babadan mali yardım alıyor ve üçlüsünü büyük bir çalışkanlık ve sorumluluk duygusu ile yetiştiriyor. Sadece arada bir kadeh atınca bana baştan çıkarılmış talihsiz bir kız gösterin ki 6 ay sonra 3 çocuk sahibi olarak terk edilmiş olsun. Onunla hemen oracıkta evlenirim diye derdini döküyor. Ama henüz böyle bir kimseyle karşılaşamadığımıza göre aldatılıp da terk edilmiş kızların en talihsizi benim. Kimse de bana aksini kanıtlayamaz. Aldatılıp terk edilenler hakkındaki son öyküyü genç annelerin sevgilisi haline gelen İrişka anlattı. 10. Öykü. İrişka kadınların sevinç gösterileri arasında az daha aldatılan ve terk edilen biri olacak bir adamdan bahsediyor. İrişka, ben de bu konuda anlatacak bir öykü biliyorum diye Emma'nın öyküsü üzerine keyifli keyifli söylendi. Olay ablam Tanya'nın başından geçti. Tanya jeologtur. Bir keresinde bütün bir yaz bir grupla keşif yolculuğuna gitti. Orada genç bir iş arkadaşına aşık oldu ve sonbaharda ondan hamile olarak geri döndü. Önceleri her şey yolunda gitti. Tanya evlenip evlenmemesi üzerinde durup kesinlikle problem yaratmadı. Sadece doğacak çocuğunu düşündü. Doktorlara danıştı, gerekli bütün kitapları okudu. Hatta Benjamin Spock'un kitabı için kara borsada 100 ruble bile ödedi. Kısacası kendini son derece mesuliyetli ve bilinçli bir şekilde anne rolünü hazırladı. Ve Lovası ile de sanki hiçbir şey olmamış gibi görüşmeye devam etti. Lova bir gün ablamla uzun uzun konuşmak için bize geldi. Ablama çocuğu aldırması için dil döktü. Çocuk sahibi olmadan önce adaylık süresini bitirmek istiyordu. Konuşmalarının her kelimesini ben de duydum. Çünkü tek bir odamız vardı ve ben de kenarda okul ödevlerimi yapıyordum. Sen şimdi ne bir çocuk ve de ne bir eş sahibi olmak istiyorsun. Bunu anlıyorum Lova dedi ablam. Mesele böyle olduğuna göre ben de kendim ve çocuğum için şöyle düşünüp karar verdim. Bizim de bir babaya ihtiyacımız yok. Biz ikimiz sensiz de her şeyin üstesinden gelebiliriz. Bu ne demek oluyor? Ben nihayet bu çocuğun babasıyım. Sen nasıl bana sormadan tek başına karar verebilirsin? Kariyerini çocuğunun hayatından ve annenin sağlığından daha önemli görürsen, çocuğun babası olduğunu nasıl kanıtlayabilirsin ki? Hayır hayatım, git, çalışmalarınla kendini avut. Cehenneme kadar yolun var. Biz sen olmadan da bu işi başarırız. Ve onu kovdu. Zavallı Lova bizim telefon hatlarını sürekli meşgul etti. Günlerce pencerelerimize bakıp durdu. Ama Tanya kararından kesinlikle dönmedi. Telefon etme, buraya da gelip beni sinirlendirme, sağlığıma zarar verebilirsin diye kışkışladı onu. Bir gün Lova geldi, fırtına gibi odaya daldı ve yumruğunu masaya indirerek bağırmaya başladı. Benimle alay etmeye hakkını sen nereden buluyorsun? Senin gelecekteki bütün çocuklarının babasının sinirlerini bu kadar nasıl mahvedermişsin bakalım? Yürü, çabuk giyin, evlendirme dairesine gidiyoruz. Gerçekten de evlendiler. Tanya ara sıra onu tehdit eder. Gulka ile birlikte seni aileye kabul ettiğimizi sakın unutma. Almasaydık şimdi yapayalnızdın. Gulka, Tanya'nın kızı, yani benim yeğenim. Böylece Decameron'un ikinci günü de bitti. Ertesi gün komik durumlarda sevişmek üzerine anlatılacaktı. Hemşireler bebekleri getirdiler ve öykü sahipleri dünyada her şeyi unutarak bebeklerini emzirmeye başladılar. 7. ayrımın sonu. Sayfa 77.